Bir Gariplerin Kitabı programında da Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla beraberiz. Kıymetli dinleyenler, öncelikle hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız bize Esad Efendi Hazretleri'nin hayatından, menakıbından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam, geçen haftaki programımızda, bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretleri'nin zikirle ilgili görüşlerine bir giriş yapmıştık. Tabii zikir tasavvuftaki en önemli eğitim metodu. Esad Efendi Hazretleri de bu konudan çok bahsediyor, fakat işte kısa kısa da olsa bu Esad Efendi Hazretleri'nin konuyla alakalı kanaatlerini, konuyla alakalı düşüncelerinden bahsedebilir misiniz?
Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esad Erbili Hazretleri, Kudüs-ü Ruh, Allah'ı sevmenin, Allah'ın zikrini sevmek olduğu hatırdan çıkarmamalıdır diye bir cümle kullanmış. Yani Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı hatırlamaktır. Neyi çok hatırlıyorsanız sizin sevgiliniz odur.
Evet.
Bu nedenle Allah'ı çok seven Allah'ı çok hatırlar. Çok hatırlamak yani çok zikretmektir. Yani seven sevdiğini düşünür, hep onu konuşur, hep onu anlatır ve hayatı onun etrafında dönmeye başlar.
Yani kişinin fikri neyse referans, zikri evet. Odur diye bir söz var.
Sevdikleriniz ya. Sizin referanslarınızdır.
Evet.
Sevdikleriniz sabitlerinizdir ve sevdiklerinize göre şekillenirsiniz. Hayatınızın merkezini neye alıyorsanız sevdikleriniz onlardır. Çok önemli. Biz hep Allah'ı almaya çalışıyoruz. Kimisi torununu merkeze alır. Kimisi kocasını, kimisi karısını merkeze alır. Kimisi parayı, malı merkeze alır. Ama Allah'ın merkeze almak lazım. Eğer merkeze parayı, malı, mülkü, serveti, altını, gümüşü alırsanız taptığınız Allah o para olur, o altın, o gümüş olur. Eferaeyte men ittehaze ilahehu hevahu ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. Neyi çok seviyorsanız taptığınız tanrı odur.
Evet.
Çok sevmek demek merkez referansınızın olduğu obje neyse sizin sevginiz de odur. Onun için kendi hayatınızı bir check-up yapın. Acaba neyi merkeze alıyorsunuz siz? Hayatınızın merkezinde ne var? Taptığınız tanrı odur. Ayet, iki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Eferaeyte meni tehaze ilahehu hevahu. Birisi Ahzab suresinde, işte birisi Necm suresinde geçiyor bu ayetler. İki defa tekrarlanmış. Kişinin hevası tanrısıdır. Sevdiği şey tanrısıdır. Söyle bana sevdiğin şeyi, söyleyeyim sana tanrını.
Evet.
Olay bundan ibarettir. Efendim, Esad Erbil Hazretleri diyor ki bütün tarikatların aslı tarikat-ı Muhammediye'dir. Ve bütün tarikatlarda da zikir vardır. Tarikat neredeyse zikirden ibaret. Yani bütün tarikatların ortak yönü nedir? Bir soru sorsak aralarında detaylar vardır, ayrılıklar vardır ama değişmez yön hepsinde Allah zikri vardır.
Evet.
Bu emir önce Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e veskür isme rabbeke diye peygamberimize emredilmiş. Daha sonra bütün ümmeti Muhammed'e emredilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu emri Cebrail vasıtasıyla hakikatini anlayarak aldıktan sonra dil olarak ve kalp olarak zikri uygulama başladı. Hem dille Allah Allah Allah demeye başladı.
Evet.
Hem de kalple Allah'ı zikre bak. Allah'ı zikretmeye başladı. Bu nedenle zikirlere duyulan ihtiyaç çok aşikardır. Zikir bir ihtiyaçtır. Çünkü Allah en büyük ihtiyaçtır. insanın en büyük ihtiyacını hatırlamasından daha tabii ve fıtri ve daha doğal bir şey olamaz. Zikri bir fıtrat olarak görür Esad Erbil Hazretleri. Zikir yaratılışta vardır. Allah'ı hatırlamak yaratılışta vardır. Bunu söylerken ta bizim Maturidi, Eş'ariler, bir kimse hiçbir peygamber görmese, hiçbir ilahi kitap gelmese, hiçbir İslam'ı, dini anlatan birilerini görmese, bu kimse öldükten sonra neyle mükelleftir? Cevap, Allah'ı bilmekle mükellef. Çünkü Allah'ı bilecek fıtrat bizde var.
Evet.
Allah'ı bilmek fıtratı olduğu için Allah'ı varlığını bulduğu zaman artık o kimse kurtulmuştur ahirette. Onun için zikir fıtrattır deyince ta bizim Eş'ari ve Maturidi geleneğindeki Allahü Teala Hazretlerini bilen, Allahü Teala Hazretlerini hiç peygamber olmadan kainattaki işlerlikten varlığını bulabilen adam anlatılıyor. Allah var. Bunu bildi mi mesele yok.
Evet.
Bu emir peygamberimize zikir emri verildi, ümmete de verildi. Hepimiz zikir çekmek, Allah'ı hatırlamak zorundayız. Sünnete tabi olmak dille ve kalple olan zikire bağlıdır. Bu nedenle bu zikirlere duyulan ihtiyacın aşikar olduğu bilinen bir gerçektir. Zikri fıtratın gereği olarak gören birçoklarının savunduğunun aksine tarikat ve zikrin kaynağının Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu söyleyen ve dolayısıyla bu temellendirmeyi Kur'an'a kadar götüren Esad-ı Erbili Hazretleri yazdığı kitaplarda bize zikrin sistemleşmiş şeklini sunmaktadır. Ve zikir aslen bir gıdadır. Çünkü zikir ruhumuz Allah'tan geldi. Allah'ı hatırlayınca aslımıza gitmiş ve aslımızdan gıda, feyiz almış oluruz. Bu nedenle zikir bir gıdadır. İnsan nasıl aç yaşayamıyorsa, ruh da zikirsiz yaşayamaz. Açken yemek yemez ölürsek, ruh da zikir çekmezse ölür.
Yani ruhun da gıda ihtiyacı var yani.
Ruhun da gıda ihtiyacı. Allah.
Yani nasıl
beden? Allah o kadar.
Evet.
Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Ruhlar gıdasını zikirden alır. Kalpler gıdasını zikirden alır. Dikkat yavaşlıyor. Ela dikkat.
Evet.
Ruhun zikre ihtiyacı vardır. Aslında Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Futuhat-ı Mekkiyesi'nin 2. cilt 311. sayfasında anlattığı gibi kişi ihtiyaçlarına aşıktır. Yani biz zikre ihtiyacımız varsa zikre de aşığız anlamına geliyor ve bu çok önemli bir ifade. Muhyiddin Arabi Hazretleri tarafından.
Evet.
Bu gıda herkese kapasitesi ölçüsünde verilmelidir. Fazla zikir çekmek bazen zarar da verebilir. Fazla yemek yemek zarar verdiği gibi daha önceki derslerimizde anlattığımız üzere
evet.
Fazla zikir de akıl nurunun yanmasına sebep olabilir. Denge bozulabilir. İnsanda sosyal hayattan kopma meydana gelir. Tehlikeli bir şeydir bu, Allah muhafaza. Hep ölçüyle, her şey ölçünle. Ve vada'al mizan. Ve la tatgav fil mizan. Ölçüyü Allah koydu. Aman ölçüyü bozmayın. Aman ölçüyü bozmayın. Varlıkların hepsi Allah'ı zikretmektedir. Bu varlıkların hepsinin Allah'ı zikretmesi bir bilinç halidir. Varlıklarda bir bilinç var.
Yani tüm mevcudat Allah-u Teala'yı tesbih ediyor.
Tesbih ediyor.
Zikrediyor.
Yani. Ve onun emrine asla çıkmıyor. Onun için onlar zorunlu Müslüman. Biz de ihtiyari Müslümanız.
Evet.
İşte
İnsan zikrettiği zaman o zaman tüm kainata mensup olmuş oluyor aynı
tabii
zamanda.
Tabii ki yani Friedrich Kapran dediği gibi bir insan zikrettiği zaman kainata mensup oluyor. Bütün kainat zikrediyor. Bütün kainat mümin. O Roger Garodin'in de galiba veya İsmail Faruki'nin mi? O the Islamization of the knowledge. Bilginin İslamileştirilmesi.
İsmail
Reca Faruki'nin.
Evet.
Bütün ilimler Müslümandır diyor.
Evet.
Çünkü Allah'ın koyduğu sebep sonuç kanunları İslam'dır. O da bir yasadır, Kur'an yasası gibi. Ve bütün varlıklar uyuyor. Uyuyorsa onlar da Müslümandır anlamına gelir mi? Evet, gelir. Efendim Esad Erbil Hazretleri bir tercih bendinde şöyle ifade ediyor. Munisem yadı toz subhu mesa, ülfetem zikir tost sırru hafa, gerçi durem bezahir ezberi to, innemel kalbu vel fuadu ledeyke. Yani
anlamı ne hocam?
Kalp ve fuadı ayırıyor, bakın görüyorsunuz. İnnemel kalbi vel fuadu ledeyke. Yani evet. Kalp ayrı bir şey, fuat ayrı bir şey.
Fuat ayrı bir
yani
şey.
Bizim hani doktora derslerinde anlattığım husus, işte noktayı süveyda diye anlattığımız şey kalp. Fuat da ruhumuzun fuat tavrında dünyaya açılışı söz konusu. Kalp Allah'a açılış.
Evet.
Anlamı efendim şu olmuş oluyor. Gece gündüz benim dostum senin zikrindir.
Yani bir dost olarak görüyor.
Tabii zikir. Zikir benim dostumdur. Dostumdan evet. Ayrılmaz. Hep sürekli zikir ediyorum. Zikir benim, seni anmak benim dostumdur. Gizli aşikar senin zikrinle me'lufum. Gerçi zahiren senden uzaksam da kalbim ve ruhum senin yanındadır. Erbili Divan sayfa 117'de. Bu şekilde anlatıyor. Tekrar dediğin gibi innemel kalbu vel fuadu ledeyke. Kalbim ve fuadım senin yanındadır. İşte o kalp ve fuat ayrımı ruhumuzun fuat makamındaki tavrı ile ruhumuzun kalp makamındaki tavrı. Kalp makamındaki tavrı, o da kabiliyeti, potansiyeli. Kalp, fuat da potansiyel ve kabiliyeti ruhumuzun. Birisiyle şu çokluk alemine açılıyor Fuat'la, diğeriyle de Allah'a açılıyor. Allah'a açılan yönü Müslüman olduğu için ahirette cehennem azabını tatmayacak o. Evet. Fuat takacak. Elleti tettali'u alel ef'ide. Fuat üzerine o ateş, narullah, Allah'ın ateşi gelir, kaplar, doğar, tettali'u, etki eder.
Evet.
Efendim, yani tek dost Allah'ın zikretmektir. İnsan ne kadar Allah'tan uzaksa, istediği kadar zahiren uzak olsa da kalbiyle, ruhuyla sürekli Allah'la beraberdir. Evet. Esad Efendi Hazretleri zikri ikiye ayırır. Bir, içten çekilen, kulaktan duyulmayan zikri hafi. İki, dışarıdan kulakla duyulabilen zikri cehri.
Evet, bazı tarikatlar hafi zikri benimsemiş, bazıları tabii, cehri evet. Zikri. Yani Esad Efendi,
evet. Ben şeyde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tarikatı cehri zikirdir biliyorsunuz.
Evet.
Fetur Rabbani'de yerini buldum ben. Okuduğum Arapça kitabında Fetur Rabbani Arapçasının baş sayfasına da yazdım. Abdülkadir Geylani diyor ki cehri zikrin sonunda yine zikri hafiye dönülür. Zikri hafiye esastır diyor.
Evet.
Zikri hafiyi elde edene kadar, yani gizli zikri elde edene kadar açık zikri devam ediniz. Ama hedef gizli zikirdir diyorum.
Yani.
Bunu ben Fetur Rabbani'de okudum.
Fetur Rabbani, evet.
Ve anlaşılıyor ki bütün açık zikirlerin, cehri zikirlerin hedefi gizli zikirdir.
Yani sonunda
zikri hafi.
Nihai nokta yine.
Nihai nokta. Çok önemli bir şey.
Hafi.
Ya.
Hafi olması gerekiyor.
Çok çok önemli, çok. Hep bunu düşünüyorum ben.
Evet.
Yani bizzat Abdülkadir Geylani'nin kendi eserinde böyle yazıyor. Fetur Rabbani'de okudum. Kitabın kenarında giriş sayfasını da yazdım. Şu sayfada böyle söylüyor Abdülkadir Geylani. Diyor ayet-i kerime bu konuda şu. Rabbini içinden yalvararak ve korku pozisyonunda çok hafif bir sesle sabah ve akşam zikret. Şimdi aracı da sabah ve akşam zikret. Şimdi bu ayet-i kerime nasıl? Arapçanın bazı özellikleri var. Yani sabahleyin güneş doğuyor. İşte güneş doğmadan bir saat kala. Güneş doğduktan sonra bir saat sabah o oluyor değil mi? Yani de sabah namazın vakti.
Evet.
Bir o zaman zikredecekmişiz. Bir de akşam ezan okunduktan sonra yatsıya kadar olan zaman. Orada zikredeceğiz. Ayetten böyle anlaşılıyor. Sabah akşam Allah'ı zikret. Hayır. Ard arda bir günün parçaları böyle zikredildiği için sürekli Allah'ı zikret anlamına geliyor. Sabah akşam zikret. Gündüz, gece, hangi vakit olursa olsun sürekli Allah'ı zikret. Tam manası bunun bu. Yoksa bir günde 4 saat anlamına geliyor böyle kelime manasına bakarsan. Ama bunun semantik açılımı, lingüistik açılımı Arapça dilinde sabah akşam.
Gece gündüz gibi yani. Evet. Gece gündüz zikret.
Siyah beyaz bütün renkler var.
Evet.
Mesela siyah beyaz diyor ama bütün renkleri kastediyor o siyah beyaz. Gece gündüz deyince yani sabah akşam deyince gece gündüz sürekli Allah'ı zikret anlamına geliyor.
Evet.
Ve gafillerden olma. Ayet-i kerimesini zikrederek bir kısım alimler bu emir Hazreti Peygamber'e aittir sallallahu aleyhi ve selleme. Ondan başkası ise açık zikirle emrolunmuştur. Yani insanlar açık zikirle emrolunmuş, Peygamberimiz gizli zikirle emrolunmuştur derler.
Evet.
Ama bunun zıttına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kısım hadislerini de mesnet olarak, dayanak olarak kabul ederek bu ayet-i kerimenin gizli zikrin faziletine işaret etmekte olduğunu söylemektedir.
Esad Efendimiz. Evet.
Tabii. Ya bu ayet-i kerimeye göre gizli zikir daha faziletlidir.
Evet.
Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu söylüyor.
Bunu söylüyor, evet.
Diyor ki, Rabbinize yalvararak ve gizli olarak dua ediniz. Çünkü Allah haddi tecavüz edenleri sevmez, sınırı aşanları sevmez. Bu ayette İmam-ı Suyuti ve İbn-i Abidin'den nakil yaparak açıktan dua yapma konusunda aşırı gitmekten nehyedildiğini ama açık zikirden nehyedilmediğini,
evet,
dolayısıyla cehri zikrin de caiz olduğunu söyler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalbi zikri ilk olarak Hazreti Ebubekir Sıddık'a öğretti. Ve bütün sahabe-i kirama anlatıp öğretmesi için Hazreti Ebubekir'i vekil tayin etti. Benim yerime sen öğret dedi.
Evet.
Sünnet-i seniyeye tabi olma hususunda gecikmeye, gevşekliğe hiçbir zaman izin vermeyen sahabe işaret edilen halifelerden aldıkları hafî ve cehri zikirleri ki cehri zikri de Hazreti Ali öğretmişti.
Evet.
Sahabe gizli zikri Hazreti Ebubekir'den açık zikri de Hazreti Ali Efendimiz'den öğrenmişti. Ve icra etmişlerdi.
Evet hocam.
Ya Muhammed söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ayetinin şerefine mazhar olmuşlardır. Esad Erbili Hazretleri zikrin gizli rızkın kafi olanı eftaldir diyor. Zikrin hafisi, rızkın kafisi eftaldir.
Evet.
Gerek gizli, gerekçe açıktan olmak üzere 10 latifenin, 10 letaifin zikrullah ile uyandırılması lazım ve bütün cesedin de şeriat edepleriyle nurlandırılması gerekir. Bu vücudun ve kalbin şifası için zikir gerekli. Zikirle şu beden de şifa bulur, maddi yönümüz de şifa bulur, manevi yönümüz de şifa bulur. Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş, fena fillaha ermiş bir mürşidin feyiz ve bereketi sayesinde bu zikrin nasıl yapılabileceği öğrenilebilir, nasıl yapılabileceğini tespit edebiliriz. Yani bir mürşidi kamil ancak öğretebilir bunu.
Yani bir letaife uygulanması, bir mürşidin denetiminde olması daha faydalı yani. Değil mi?
Yani nasıl yapılacağı bir usuldür bu.
Usul.
Yani bir bilen size öğretirse ancak öğrenebilirsiniz. Onu öğrenemezseniz, yani onun öğrettiği şekilde yapamazsanız hedefe varamazsınız. Her şeyin kendisine göre bir usulü var mutlaka.
Evet.
Böyle bir kendi kafanıza göre zikir çekemezsiniz. Eğer çekmeye kalkarsanız geçen haftalarda anlatmış olduğumuz gibi o fizik ve kimya öğrencileri İstanbul Üniversitesi'nde kendi başlarına la ilahe illallah zikri çekmişler ve akıl nurları yanmış ve mecnun olmuşlar. meczup olmuşlar, aklı yanmış, deli olmuşlar ve akıl nuru yanan bir kimse bu şekilde gerisin geriye bu dünyaya geri döndürülemez. Gittik her yerde hep bir anı yaşar onlar ve erkeklikleri de gitmiştir, evlenemezler de.
Evet hocam.
Her şeyin bir dengesi lazım. Burada bir İmam-ı Nebevi Hazretleri'nin bir şeyi var. Ehli zikir cemaat halinde zikir yapmak istedikleri zaman en uygun olanı cemaat halinde yapılırsa cehri zikir yapılmalı.
Evet.
Zakir havastan ise, yani zikreden kişi havas tabakasına mensup ise, tek başına zikir yapmak istediğinde gizli zikir çekmesi daha uygundur. Eğer avamdan, sıradan bir insan ise tek başına kaldığı zaman o açıktan zikir çeksin.
Evet.
Yani cehri, açıktan zikir avam tabakasına, halk tabakasına ait bir efendim, manevi olgunluğa erişmiş havas tabakasının zikri kesinlikle hafi olması gerekir. Çünkü cehri zikrin sonu, açık zikrin sonu kesinlikle hafi zikirdir. Kalpten çekilen sessiz zikirdir. Suyuti bu konuda diyor ki, cehri zikir diğerlerinden eftaldir. Çünkü cehri zikirde amel daha fazladır. Dinleyenlerin kalplerini dinlemesiyle kalplerini uyarır. Dinleyenlerin kalplerini dinlemesiyle kalpleri uyarır. İmam Ahmed er-Rufai Hazretleri de toplu halde zikredilirken cehren, bireysel olarak zikrederken hafiyen zikredilmesini emretmiştir ki Seyyid Ahmed er-Rufai Hazretleri'nin tarikatı da cehri zikir tarikatı.
Cehri zikir.
O bile yalnız başına kaldığınız zaman hafi zikir, gizli zikir çekin, içten zikir çekin, açıktan zikir çekin demiyor. Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Rabbinize yalvararak ve gizli sesle dua ediniz. Ve gizli olarak dua ediniz. Çünkü o haddi, sınırı aşanları sevmez buyurmuştur. Yani bu şeyler duada böyle yüksek sesle bağırarak Mevlid Hanların yaptığı dualar var biliyorsunuz.
Evet.
Heyecana getirecek böyle galeyana getiren dualar var. Yani o dualar o şekilde artistik hareketlerle dua yapmak pek hoş görülmüyor yani. İçten gelmeli. Kalbin derinliklerinden gelen bir sesle konuşmalı. Kalbin derinliklerinden gelen bir duyguyla dua yapılmalı. Duygu yükü olmalı.
Evet.
Hissetmeli yani duayı. İşte bu ayeti celilin tefsirinde diyorlar ki Allah haddi tecavüz edenlere sövmez ayeti kerimesinin tefsirinde müfessirler diyor ki burada cehri duada aşırı gitmekten nehyedilmiştir. Cehri dua.
Duada.
Yani dilden yapılan sesli duada aşırıya kaçmayın. Bu yasaklanmıştır. Burada dua cehri olarak yüksek sesle dua etmek yasaklanmıştır. Yoksa cehri zikir yasaklanmamıştır.
Evet.
Dua söz konusu. Bu fikri İmam-ı Suyuti Risaletül Fikir kitabında İbn-i Abidin Dürrül Muhtar haşiyesinde zikretmiştir.
Bunları Esad Efendi delil olarak zikrediyor.
Tabii,
yani.
İşte Esad Efendi Hazretleri sabah akşam Rablerin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Ayet-i kerimesini ise tarikatlardaki hatmi hacegânın halka ile yapılmasına delil gösterir. Bu da fevkalade ilginç bir husus. Hatmi hacegân da sesli olarak Nakşi Hacı, Nakşi silsilesinde hatmeler sesli olarak yapılır biliyorsunuz.
Evet. Kıymetli hocam, Esad Erbili Hazretleri Kalvet'te Doğu ve Batı'yı bir değerlendirmesi var. Doğu ve Batı hakkında kısa bir değerlendirme yapıyor Esad Efendi Hazretleri.
Evet.
Bundan bahsedebilir misiniz bize?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Doğu ve Batı. Esad Erbili Hazretleri Karlvet'e Doğu ve Batı'yı şu şekilde değerlendirmişti. Hali hazırda bugün diyor çıkaracak bugün. O doğuluların aksine batılıların dünyaya ve maddeye dıştan bir hakimiyet kurduklarını görüyoruz. Maddenin efendisi. Batı böyle.
Batı.
Bu da inkar edilmez bir gerçek.
Şu anda öyle yani. Şu anda da öyle.
Tabii şu anda da. O zaman 1925 senesinde öyleydi. Şimdi yine öyle.
Evet.
Bu kesin. Fakat Allah Celle Celaluhu insana dünyayı hakimiyet altına almasını emrederken bu hakimiyetlerini fiziki kuvvetlerden ziyade manevi kuvvetleriyle kurmaları gerektiğini kastediyordu. Manen bu dünyaya hakim olun. Bu söyleniyordu. Çünkü Allah bizzat manadır. Manaya ait manevi kuvvetler ise doğuda batıdakinden daha çoktur. Batının fakirliği manevi, doğunun fakirliği maddidir. Batıda manen zenginleşmeye ihtiyacı olduğu gibi doğunun da maddi olarak zenginleşmeye ihtiyacı var. Bu fakirdir doğu ama yani fakirlik mi yoksa fakirleştirilmiş mi? Çünkü sömürgecilik hareketleri var biliyorsunuz.
Fakirleştirilmiş.
O sömürgeleştirme hareketleri okuduğunuz zaman o Edward Said'in Orientalizm kitabı var. Ondan sonra Dosso'nun Osmanlı'yı 200'e bölme planları diye kitapları var.
Evet.
Pek çoğu kitaplar var. Louis Massignon'un 3. milenyumda bütün Afrika'nın Hristiyanlaştırması projesi var. Louis Massignon'un. Bakıyorsunuz kasıtlı olarak bütün dünyanın sömürülmesi ve bunu yaparken de Hristiyanlığı dini kullanıyorlar. Kendi dinlerini alet ediyorlar. Para kazanmak için din kullanıyorlar.
Evet.
Çünkü onların papazları da eskiden yeşterune bi ayatillahi semenen galila az bir ücret karşılığında İncil'i veya Tevrat'ı satmışlardı. Allah muhafaza buyursun. İşte Doğu ile Batı'nın bu kısa özetlenmesi bugün de hala geçerli ve Karl Vett gayet isabetli bir söylemde bulunuyor burada. Bu söylemi gerçekten dolaştım diyarı küfrü hep kaşaneler gördüm. Gezdim diyarı İslam'ı hep viraneler gördüm diye bahseden o meşhur Ziya Paşa
evet.
Doğruyu da ifade ediyor. Sezai Karakoç'un da bir ifadesi var bu konuda. İlk defa böyle Almanya'ya açılıyoruz. Almanya Sezai Karakoç gitti, gezdi, dolaştı, geldi. Almanya'yı nasıl buldunuz diye soru sordular. Sezai Karakoç Üstad buyurdular ki onların işleri dinimiz gibi.
Evet.
İşleri dinimiz gibi dedi yani. Ama dinleri de bizim işlerimiz gibi dedi.
Evet.
Dünyaları sağlam ama dinleri yok. Bizim de elhamdülillah dinimiz sağlam ama dünyamız yok. Bu da ilginç bir şey. Maddeye yani Kur'an-ı Kerim'de Allah biz bu dünyanın mirasını salih kullara bıraktık diyor. İbadiye salihun. Yani bu dünyanın mirasını, dünyayı yönetim işini salih kullara bıraktık. Bozucu değil, yapıcı kullara bıraktık. Böyle Kur'an-ı Kerim'de ayetler var.
Evet.
Bunları da biraz iyi düşünmemiz ve iyi değerlendirmemiz lazım. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'de bize düşen misyonu fark edebilseydik, Müslüman alemi olarak bu durumlara düşmezdik. Parmaklarında istedikleri gibi oynatıyorlar görüyorsunuz. Ve daha da oynatacaklar. Bu da iyi bir şey değil.
Evet.
Allah yardımcımız olsun.
Evet hocam. Kalvet bu dergâhtan bazen önemli analizler yapıyor dergâhla alakalı. Bu kelam dergâhında kaldığı süre içerisinde bir sabah namazı hadisesini anlatıyor. Bir sabah namazıyla alakalı bir tecrübesini, bir gözlemini anlatıyor. Bundan da bahsedebilir misin hocam? Dergâhta sabah namazı.
Evet, anlatalım inşallah efendim.
Buyurun hocam.
Karl Vett Hristiyan ama yani zikirlere katılmış, namazlara katılmış, sohbetlere katılmış, Yani o oluşumlara bir dergahta bir dervişin yapabileceği her şeyi gücünün yettiği kadarıyla yapmaya gayret etmiş. Sabah namazına ilk defa katıldım diyor. İlk defa. Hiç namaz kılmamıştım. Geceleyin yanımdaki bitişik odada istirahate çekilen Esad Erbili Hazretlerinin Trabzon halifesi Süleyman Efendi Hazretleri dergahta kalan 7 dervişi sabah ezanıyla namaza davet etti. Yani Süleyman Efendi kalktı, sabah ezanını okudu ve o 7 tane derviş odalarından çıktılar. Tesbihleri bitirmişlerdi. Gece teheccüdü kılmışlardı. Sabah namazını kılmak üzere namaz bölümüne geçtik.
Evet.
Ben dahil 8 kişi Trabzon halifesi Süleyman Efendi'nin arkasında sabah namazı kıldık. Namaz kıldıktan sonra iki bölümden oluşan hafif sesle bir zikir çekildi. Çekilen zikir çok derinden, böyle inceden ince etkilemiş olmalı ki bittikten sonra dervişler kardeşlik duygusuyla birbirlerini şöyle bir kucaklayıverdiler. Şöyle kucakladılar. Ondan sonra saygıyla, sevgiyle, tevazu ile sırayla geldiler. Süleyman Efendi'nin elini öptüler diyor. Allah için kardeş oldular. El ele bir olup Allah'a gittiler. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu ilk sabah namazını kılması, bu Esad Erbili Hazretleri'nin bir namaz tecrübesi yaşaması dergahta çok önemli bir adım olarak değerlendirilmeli. Çünkü sabah namazı namazların başlangıcıdır.
Evet.
En son kılınacak namaz da vitir namazıdır biliyorsunuz. İşte sabah namazıyla bir doğuş yaşayabilir mi acaba? Fakat tabii o da mümkün olmamış. Ama her halükarda böyle bir sabah namazına katılıp dervişlerle beraber namaz kılması, ondan sonra da gidip o halakaya katılıp halakada Allah Allah diye tesbih çekmesi onun için güzel bir başlangıç oluyor. Esad Erbil Hazretleri yani bütün latifeleri tek tek Allah Allah Allah diye çalıştırmak, letaif ve hamse dediğimiz göğüsteki 5 zikir mahalli, Hazreti işte Adem Aleyhisselam, Hazreti İbrahim ve Nuh Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa ve tam ortada da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izi deniliyor. Bunlar ayrı ayrı zikir olarak Esad Erbil Hazretleri tarafından çektirilmiştir. Diyor ki her latife.
Ya bazı tarikatlarda sadece kalbe mi çekiliyor yani o manada?
Nakşi, doğudaki nakşiler genellikle sadece kalbe vururlar. 10 bin tane, 20 bin tane. O diğer letaife de sirayet eder. Öyle bir metot uyguluyorlar ama Esad Erbil Hazretleri her latifeye ayrı çekiyor. Esad Erbil Hazretleri diyor ki bu şekilde ayrı ayrı her latife, kalp, ruh, sır, hafi, ahva ayrı ayrı çekilirse derviş olan kişiler münafıklıktan, ikiyüzlülükten kurtulur diyor. Bu buradaki bir olay.
Evet.
Şimdi Samuel Olsen diye bir İsveçli psikolog, profesör Müslüman oluyor. Kuzey Afrika'ya gidiyor. Kuzey Afrika'da Seydi Ali diye bir Şazeli tarikatı şeyhinin peşine takılıyor. Müslüman oluyor.
Evet.
Ve şeyhe hizmet ediyor. 17 sene geziyor, dolaşıyor, tozuyor ama psikoloji profesörü. Bu 400 sayfalık Letaif diye bir kitap yazıyor. İsveç dilinde. Bu şekilde diyor ki Hindularda letaif var diyor. Hristiyanlarda da zikir var. Hristiyanlarda da 3 letaif var diyor.
Evet.
Efendime söyleyeyim. Budistlerde de letaif var diyor. Onlarda 7 tane diyor. Anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor. Ben bunların hepsini inceledim diyor. Bu Müslümanların letaif yani çakralar, göğüsteki, sadırdaki enerji merkezleri.
Evet.
Bunlar aslında kalp, ruh, ahva birer makamdır. Bu makamlarda ruh geliştire gelişe kendini tavır alır. Belli bir işte potansiyelden kurtulur, kinetize olur. Yani olgunlaşır. İşte kalbin ruh tavrı, kalbin sır tavrı, kalbin hafi tavrı, kalbin ahva tavrı, o makamlarda ruh tavırlara girer. Atvar olur, tavırlar meydana gelir. Her diyor, bütün böyle öbür dinlerdeki kalp, ruh, hafi, ahva, böyle göğüsteki latifeler, bunları ben hepsini inceledim diyor. Sadece İslam'daki çekilen zikir,
evet,
ve latifeleri uyandırmak insanı şizofren olmaktan, iki yüzlü olmaktan kurtarıyor, münafık olmaktan kurtarıyor diyor. Aynı Esad Erbil Hazretleri'nin söylediği bu lafı bundan ta 30 sene veya 20 sene önce 1990'lı yıllarda yazmış olduğu Letaif diye 400 sayfalık Letaif'leri anlatmış. O kitapta anlatıyor ve Esad Elbi Hazretleri'nin burada doğru olduğu ortaya çıkıyor. Bugünkü modern psikolojinin ışığı altında letaifler ayrı ayrı çekilirse o insan ikiyüzlü, münafık ve yalancı olmuyor.
Evet.
Ahlaki çöküşe maruz kalmıyor. Bence bu çok önemli bir husus. Yani gerçekten çok önemli bir husus. Yani münafıklık demek bir insanın şizofren olması, kişiliğinin ikiye bölünmesi. Kişilik bölünmez aslında. Ama siz yapay olarak bölüyorsunuz. İki kişilikli adam oluyorsunuz. İki kişilikli adam olmak demek bir insanın şizofren olması, yani hasta olması demektir. İşte Samuel Olsen yapmış olduğu araştırmalar, 17 senelik zikir tecrübelerinin sonunda Müslümanların çekmiş olduğu zikirlerdeki letaifin etkilenişi, letaifin ayrı ayrı uyanışı insanı iki yüzlü olmaktan kurtarır, münafık olmaktan kurtarır diye nihai bir sonuca varıyor. Ve çok önemli bu. Efendim, iki yüzlü olmaktan kurtulur derviş. Hedef tevhid ehli olmaktır. Total, bütüncül parçalanmış insan inşa etmektir. Çünkü ikiye parçalanmış iki kişilikli şizofren münafıklar kendileri gibi toplumu ve çevrelerini de bölmeye çalışırlar. Bölünmüş insanlar toplumu da bölmeye çalışırlar.
Evet.
Ve insanları insanlık merkezlerinden uzaklara alarak, taşıyarak Müslümanların yabancılaşmalarına, başkalaşmalarına, ötekileşmelerine yol açmaktadır. Günümüzdeki huzursuzluğun baş kaynağı işte bu kendini bilmez, kendini tanımaz, ötekileştirme ve aslına yabancı düşme olayıdır.
Yani evet.
Hani baza heran çi baza ger kafir o ger putperesti gel mi gel mecusi ger sat hezar kerre tövbe şikesti dergah ima ümmidi nist baza heran çi hesli baza. Biraz eksik okumuş oldum ama Üstelik, orada diyor ki buyurun. Gel ne olursan ol yine gel. Bu ifadede baza kelimesi lügatta sen buradaydın, merkezdeydin. Ama görüyorum ki artık merkezden uzaklaştın. Yani merkez senin özün, o özüne yabancılaştın. Haydi tekrar bu merkeze, bu özüne, bu aslına dönüş yap. Gel, geri dön gel. İşte bir kimsenin bu şekilde letaif zikirlerini çekmesi kendi özüne doğru yapmış olduğu bir yolculuktur. Ahva zikrinden sonra artık kul kendi özüne, kendi merkezine ulaşmış demektir. Ve inna ileyhi raciun. Aslınıza dönün ey hazirun. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet hocam. Selam hocam. Zülkarneyn aleyhisselamın ayet-i kerimedeki ifadesiyle Kehf suresi 95. ayet-i kerime bana kuvvetle yardım ediniz ve yine Maide suresi 2. ayette iyilikte ve kötülükten sakınma konusunda birbirinizle yardımlaşınız. Yani Esad Efendi Hazretleri bu ayetlerden yola çıkarak bu rabıta konusunu biraz açıklıyor. Birazcık bunu açabilir misiniz?
Evet. فَاَعِينُونِي بِقُوَّتٍ bana kuvvetle yardım ediniz. Çok önemli bir şey bu. Ve la teavenu alel ismi vel idvan. Teavenu alel birri ve takva. Ve la teavenu alel ismi vel udvan. İyilik ve kötülüklerden sakınma konusunda birbirinize yardım edin. Diyor Esad Elbi Hazretleri, bu ayetler Allah-u Zülcelal Hazretlerinden başkasından yardım istenilmesinin akla uygunluğuna bir delildir. Yani bu ayetlere göre Allah'ın dışındaki kimselerden de yardım istenilir. Zülkarneyn işte bana, burada kimden? Kullardan yardım istiyor.
Bana destek olun diyor.
Tabii yani. Destek olun diyor bana. Aynı şekilde Allah-u Teala Hazretleri iyilik kötülükten sakınma konusunda birbirinizden yardım alın diyerek, yani insandan de, Allah'tan değil de Allah'ın dışından birilerden ama müspet insanlardan yardım alınması emrediliyor. İşte Esad Erbil Hazretleri burada bunu görüyor bu ayet-i kerimelerde. Bu ayetler kul için oldukça önemli olan ruhi gıda ve feyizleri istemek üzere evliyanın vasıta edilmesine, o ruhaniyetlerine sığınılmasına ve tevessüle delildir. Evet. Uzun uzun Esad Erbil Hazretleri bu ayet-i kerimelerden hükümler çıkarmış. Esasen sebep-sonuç ilişkilerine göre düzenlenmiş bir dünyada yaşıyoruz. Yani hayatımızın her karesi vasıtalarla ve vesilelerle dolu. Dolayısıyla biz herhangi bir iş yapacağımız zaman bir takım vasıtalara başvuracağız. Elimize baltayı alacağız, keseri alacağız, testere alacağız. O bir vasıta. Kestiğimiz ağacı kaldıramayacağız. Gidip başkasından yardım isteyeceğiz. Ondan beraber taşıyacağız. Hayatın realitesinde başkalarından yardım almamız var zaten. Yok değil. Yani bu yüzden rabıtaya şirk diye bir hüküm vermek büyük bir haksızlık olur ve son derece büyük bir yanlışlıktır. Aymazlıktır, anlamamazlıktır. Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet hocam. Burada rabıtayla alakalı bir de şiir var hocam. Eğer onu da paylaşabilirseniz.
Evet. Evet, o şiir gerçekten önemli bir şiir. Rabıta destektir Hakk'a varmaya. En güçlü yoldur Hakk'ı bulmaya. Bismillahi. Ayet. Vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a yaklaşmak istiyorsanız mutlaka bir vesile arayın.
Esad Efendi Hazretlerinin hayır yoluna koyulup da başarısız olursak, yarıda kalırsak ne olacak diye soran bir müridine verdiği bir cevap var.
Evet.
Bundan da bahsedebilir misiniz?
Evet, hakikaten insan herhangi bir hayırlı işe girer ve başaramaz. Cami yapımına başladı. Efendime söyleyeyim, bir arkadaşımız temeli attı ve öldü. Ama işte bizim rahmetli Hacı Yedikli abimiz rahmetullahi aleyh camiyi inşa etti, bitirdi. Hani kimisine bitirmeyi nasip ediyor, kimisine bitirmeyi nasip etmiyor. Veya hayırlı başka işlere giriyorsunuz, işte başaramıyorsunuz. Yani sonu gelmiyor. Gücünüz yetse yapacaksınız. Ama hastalık oluyor, imkansızlık oluyor, ölüyorsunuz. Bir takım vesileler araya giriyor ve yapamıyoruz. Kabe'ye gideceğiz.
Yani niyet ettik. Neticeyi yaratan Allah. Yani tabii tabii. Olan o yolda olmak yani.
Bizim mühim olan bizim kendimize ait olan, yani gücümüzün dahilinde olan bütün gayreti gösterebilmek bizim yapmamız gereken esas husus, yerine getirmemiz icap eden husus bu oluyor. Çok önemli bu. Sen sana düşeni yap. Artık gerisini işin sahibi Allah, o bilir. İlla ben yapacağım diye de bir kural yok. İyi dikkat etmek lazım.
Evet.
Şimdi Esad Erbil Hazretleri Kuddise Sürruh, hayır yoluna koyulup da başarısız olursak, yarıda kalırsak ne olacak efendim diye soran birisine cevap veriyor. Diyor ki, evladım, Kabe'yi ziyaret maksadıyla halis niyetle, saf bir gönülle yola çıkan bir mümin Kabe'ye varamadan ölürse biz onu şu ayeti kerime ile müjdeleriz. Kim Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uğrunda hicret ederek evinden çıkar da hicrete çıktıktan sonra, yola koyulduktan sonra kendisine ölüm yetişir, vefat ederse, hicreti tamamlayamazsa artık onun mükafatı Cenab-ı Allah'a düşer. İşte başladığı hayırlı işi tamamlayamayanların müjdeleneceği ayet-i kerime bu ayet-i kerimedir.
Evet.
İşte bunun gibi nefsini arındırmak niyetiyle birisi maneviyat yoluna giriyor, derviş oluyor. Ama manevi olgunluğunu tamamlamadan ömür kafi gelmiyor, vefat ediyor. Ahirete intikal ediyor. Efendim diyor Esad Erbil Hazretleri, bu gibi kimseler niye niyet ettiler? Adam olmaya niyet ettiler. Ömürleri olsaydı bu isteklerini yerine getirecekler miydi? Getireceklerdi. Ne engel oldu? Elim engel oldu. Ölüm ellerinde mi? Değil. O zaman bu şekilde ahirete intikal eder ölürlerse, bu niyetleri başlangıçta neydi? Şuydu. Adam olmak. Öldükleri için adam olmuş gibi ecir ve sevap kazanırlar. Bütün dava bu. Adam olmuş gibi. Bu yüzden tarikata yeni intisap edenler, tarikata yeni girenler, Allah-u Zülcelal Hazretlerinin bu lütfuna ve ihsanına karşılık ona çok şükretmeleri gerekir. Nitekim şair Bismillahi diyor ki, niyet hayır, akibet hayır demiş Hazretimiz. Nimetler karşısında durmaz artar hayretimiz. Bismillahi. Gerçekten başarısız kalan işlerin Allah tarafından yine ödüllendirileceği ve akibette kurtuluşa vesile olacağı bilinen hakikatlerdendir. Bu yüzden böyle sohbetleri kaçırmamak lazım. Dikkat etmek lazım.
Evet.
Çoluk çocuk hep beraber gitmek lazım. Çünkü yeni bir şeyler öğrenmek, belki onunla amel edeceğiz. Ve o amel ettiğimiz öğrendiklerimizle ahirette Allah bizi affedecek, bizi kurtaracak. Bilemeyiz. Hangi amelimiz sebebiyle kurtulacağız? Onun farkında değiliz.
Evet.
Bu Hazreti Bilancıoğlu Efendi ile de görüştük biz.
Kastamonulu.
Kastamonulu. 104 yaşında, 101 yaşında mı neydi? Ama bastonsuzdu. Hasip Efendi Yılancıoğlu.
Kaç yılında vefat etti aşağı yukarı?
Yani 1990'larda vefat etti.
90'da
yani. Yani 1999 yıllarında vefat etti.
Evet.
Allah rahmet eylesin. Ona biz sormuştuk. Yani dergaha, kelami dergahına Esad Erbil Hazretleri'ni ziyarete kimler gelirdi? O da diyor ki, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri gelirdi. Üzeyir Garih'in şeyhi Küçük Hüseyin Efendi gelirdi. Mareşal Fevzi Çakmak gelirdi. Her sabah eski Alaturka saate göre 2:30'da dergaha bir doktor gelirdi. Esad Efendimiz'i muayene eder, lüzumlu şeyleri yaptıktan sonra Hafız Sadri Efendi gelir, 3 sayfa Kur'an tilaveti yapardı. Arkasından Fatiha okunur, Esad Efendimiz o okunan 3 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş ayet ayet teker teker tefsir eder ve gelenler o şekilde Esad Erbil Hazretlerini dinlerlerdi. Yani dergahın da böyle bir işleme ve çalışma tarzı var gerçekten. O da ilginç. Keşke böyle bir ya film dizisi mi, televizyon dizisi mi veya tabii roman mı yazılacak? Böyle bir dergahta işte bulaşıkçılık yapan birisinin başından geçenler diye.
Evet.
Bu yapıdaki bir tekkede bir insanın hayatı canlandırılsa ne kadar güzel olur.
İnşallah.
Bir tekke hayatı.
Tekke hayatı.
Yani bir ya nasıl yapılır bilemiyorum.
Evet hocam.
Çanakkale için yapılıyor. Diğer Mevlana için yapılıyor. Her yer için yapılıyor. Ankara'ya da sıra gelecek. Veyahut da Hacı Bayram'a sıra geldi gibi Hacı Bayram da halledildi.
Evet.
O Kelam-ı Dergah'ın olduğu yerler de inşallah tekrar eski haline gelecek. O dergah açılacak. Bende öyle bir umut var.
Yani bir kültür hazinesi.
Kültür hazinesi.
Ortaya çıkarılması gerekiyor yani. Evet.
Çünkü biz onlara ruh köklerimiz onlar. Oradan bir manevi güç arıyoruz. Tarihimiz o. Evet. Gelen turistler de onu merak ediyor. Yapılan şu beton yapıları merak etmiyorlar.
Evet.
Bütün yapıların en güzelleri onlarda var zaten. Mühim olan o. Efendim burada ben teşekkür ediyorum. Hakikaten
hocam çok...
soru sorarak beni açıyorsun.
Estağfurullah.
Ben de gücüm yettiği kadar cevap vermeye çalışıyorum.
Estağfurullah.
İnşallah seyircilerimiz de istifade ediyordur diyelim.
İnşallah hocam. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz muhterem dinleyenler. İnşallah Allah razı olsun. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir Gariplerin Kitabı programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.